Nazan, yüzüğü borç edip almadınız değil mi diye sordu. Mahser, hayır dedi. Kaç vakittir vitrinde dikkatimi çekip duruyordu. Elime toplu para geçince çarçur etmeden alıp sandığa atalım dedim. Alınmış alınmıştır. Sonra seni o kadar ucuza almıştım ki. Bu yüzük o düğün müğünlerin yerine geçsin. Çayını yudumladı. Yeni moda olmaya başlayan aile gazinolarından birinde karşılıklı çay içiyorlardı. Devrimlerin getirdiği yeniliklere hemen uyuveren Mahzar için karısıyla bir bahçe yahut herhangi bir gazinoda çay, kahve hatta rakı içmek aykırı değilse de henüz etraf böyle şeyleri yadırgıyordu. Nitekim gazinoya girip çıkan erkek müşteriler velev karısı olsun avukat Mahzar'a iyi gözle bakmıyorlardı. Erkeklerin arasına kadın getirilir miydi? Görülmüş şey miydi? Nazan erkeklerin uzaktan bakışlarını görüyor, yadırgandığını anlıyordu ama aldırış etmiyordu. Kocasıyla beraberdi. Ölüme bile götürse giderdi. Hele onu düşünüp avuç dolusu para vererek aldığı yüzükten sonra, yüreği sevinçten taştığı halde en küçük bir belirti göstermiyor, gözlerini önüne indirmiş susuyordu. Mahzarsa bu sefer de ümidini kesmişti. Ne yapsa nafile. Kocasının istediği şekilde coşkunluk gösteremeyecek, sevincini belli etmeyecekti. Yüzüğü annenize göstersek daha iyiydi. Mahzar sertçe sordu. Niçin? Bilmem, anneniz de. Evvela şu sizli bizli konuşmayı kaldır. Şimdiye kadar bin defa söyledim. Karıyla koca arasında ciddiyet olmaz. Sonra annemin müdafaasını da üzerine almaktan vazgeç. Annemi ben senden çok daha iyi tanırım. Sinirlenmiş, başına hafif bir ağrı yapışmıştı. Karısı sizli bizli konuştuğu zaman onu kendisinden adam akıllı uzak buluyordu. Niçin böyle hareket ediyordu? Hiçbir maksadı olmadığını bildiği halde bir maksadı var gibi geliyordu. 5 yıldır evliydiler. 5 yıldır hep bu sizli bizli resmiyet hislerini saklamak arka plana kaçış. Nazan da aynı şeyleri düşünüyordu. Ne diye duygularını açığa vuramıyordu? Kocası bunu istiyordu. Duygularını açıklayabilse, coşabilse, gerçekten çok sevdiği kocasının boynuna sarılabilse, kocacığım, şeker kocacığım diyebilse, gözlerini kocasına kaldırdı. Çayını sıkıntıyla yudumluyor gibi geldi. Onun ne zaman sıkıldığını, ne zaman sevindiğini, sevinçli anında birdenbire nasıl neşesinin kaçtığını gayet iyi anlıyordu. Laf olsun diye. Haldun nereye gitti acaba? Dedi. Mahzar sıkıntı içinden sıyrılıp çıktı. Gözlerini etrafa gezdirdi. Kır bahçesi, gazino karması bir yerde oturdukları yer. Ta öbür başta, ta parmaklığın ötesinde koca göbekli bir yassı şişeli baküs rakısı içiyordu. Birden o tarafa geçip tanımadığı halde adama merhaba diyerek masasına oturmak geçti içinden. Canı öyle rakı çekmişti ki. Masadan kalktı, oğlunu aramak üzere gazino kapısına kadar gitti. Çocuk görünürlerde yoktu. Caddeye çıkılan 5 basamak merdiveni indi. Oradaydı. Faytoncunun yanında. Hep o araştırıcı haliyle yine bir şeyler soruyor, arabacının verdiği cevapları büyük insan gibi dinliyordu. Karısının yanına döndü. Haldun'un elleri arkasındaydı. Ah, o da arabacı olsaydı. Bu araba senin mi? Kısa boylu, ufak tefek arabacı güldü. Sahibi çıkmazsa. Atlar? Atlar da. Nereden buldun bunları? Sokaktan. Hadi be sen de. İnanmıyor musun? Sokakta araba bulunur mu? Bulunmaz mı? Bulunmaz tabii. Babana sor da bak. Düşürmüşlerdi buldum. Babana sor da bak. Sözü arabacının doğru söylediğine delildi. İşin içine bey babası karışmıştı. Bey babası kolalı yaka, kravat takan, herkesin beyefendi beyefendi diye etrafında döndükleri biriydi. Ona karşı yalan söylenemezdi. Hele söylensin. Hapise atardı bey babası. Ben de bulabilir miyim? Büyünce bulabilirsin. Başka bir şey sormadı. Demek büyünce bulabilirdi. Peki ne zaman nasıl büyüyecekti? Aklına annesi geldi. O bilirdi herhalde. Babası daha iyisini bilirdi ama sorulamazdı ki. Ya aptal, bu kadarcık şeyi akıl edemedin mi? Yahut da çok budalasın bir Haldun, derdi. Gazino merdivenine çıktı, annesinin yanına geldi. Babası sordu. Neredeydin? Arabacının yanında olduğunu söylemek işine gelmedi. Yine arabacıyla ahbaplık etmeye utanmıyor musun? Bey çocuğusun güya, diye ayıplardı. Sokağa bakıyordum, dedi. Ne var sokakta, maymun mu oynatıyorlar? İçinde bir şeyler ayaklandı ama kendini tuttu. Bu da laf mıydı yani? Maymun oynatsalar sokağı seyrediyorum demez. Maymun oynatıyorlardı, seyrediyordum derdi. Hiçbir şeye de akılları ermiyordu. Mazhar oğlunun bir düşünür edasıyla gene düşünceye daldığını görünce oğlunun hali hoşuna gitti. Ha, dedi. Maymun mu oynatıyorlardı? Hayır. Peki? Hiç öyle. Mazhar içini çekti. Baş ağrısı gittikçe artıyordu. Ne zaman umduğu, yürekten arzuladığı bir şey, arzuladığının tam tersi olsa, ilkin pis bir can sıkıntısı, arkadan da önce hafif, gittikçe çoğalan bir baş ağrısı başlardı. Kalkalım mı? Nazan, siz bilirsiniz, dedi. Bu siz bilirsinizlere fena tutuluyordu. Bu kadının kendi bildiği, yapılmasını istediği bir şey yok muydu? Gözü oğluna ilişti. Annesine kedi gibi sokulmuş, bir yandan da babasını kolluyordu. Kendisinden gizli bir derdi olmalıydı. Sordu. Ne var gene? Haldun bir salyangoz gibi kabuğuna çekildi. Hiç. Var bir şey. Hiç değil. Söyle, nedir? Babasının kızdığını anlamıştı. Daha fazla kızdırıp azarı dayağı yemektense, çocuklar nasıl büyür babacığım? Bunu kısaca anlatmalıydı çocuğa. Zaten kendinin de doğru dürüst bildiği yoktu. İdadi'de, şimdiki adıyla lisede, bir şeyler okutmuşlardı ama bu çok derin bir konudur oğlum. İzah etsem anlamazsın. En iyisi çok çok yemek ve öğle üzerleri uyu. Çabuk büyü, mektebe git. Orada hocalarından öğren. Oldu mu? Haldun cevap vermedi. Olsa da olmasa da oldu demekti. Babası madem öyle istiyordu, istediği gibi olacaktı. Bununla beraber çocuklar nasıl büyürdü acaba? Kalktılar. Güneş uzaklardaki mavi dağlar gerisine ağır ağır batıyordu. Eve geldikleri zaman ihtiyarı hala odasında buldular. Kapısı, pencereleri sıkı sıkıya kapalıydı. Nazan'ın içinden kayınvalidesinin korkusu geçti. Evin içinde fırtınadan önceki hale benzer bir durgunluk seziyordu. Bu durgunluktan sonra kim bilir nasıl bir fırtına kopabilirdi. İstemiyordu bu fırtınayı. Bıkmış, usanmıştı. Kadının ağzı bozuktu. Oğlunu tahrik işten bile değildi. Kavgadan sonra zavallı hazan yaprağı gibi titriyordu. Başını çözdükten sonra annenizin gönlünü alsanız fena olmaz, dedi. Mazhar omuz silkti. Canı sıkılıyor, baş ağrısı artıyordu. Şu sıra değil, annesi, babası mezardan kalkıp gelse naz çekmeye tahammülü yoktu. Bir yanda karısı, öbür yanda annesi, malum karısı istediği gibi olsaydı bari. Ceketini, pantolonunu çıkardı. Karyolaya sırt üstü uzandı. Amma da yorulmuştu. Oysa yorulacak hiçbir şey yapmamıştı. Demek ruh yıkıntıları insanı fena yoruyor, diye geçirdi. Bir yandan bir yana döndü. Ne yapmalıydı? Bu pis, gevşek, bu tatsız sıkıntıdan nasıl kurtulmalıydı? Aklından gazinodaki koca göbekli adamla önündeki yassı baküs şişesi geldi. Karlı'da sıçrayıp oturdu. Sahi, rakı ne güne duruyordu? Karı be, genç kadın sandığını düzeltiyordu. Amma da savruk kadındı. Bu bohçaların hali neydi? Ya kocasının, biricik kocasının annesinden gizli alıp hediye ettiği zarif yüzü kutusunun hali neydi? Öfkeyle kaldırıp atılmış gibi bohçaların arasında zavallıca duruyordu. Efendim, dedi. Canım iki kadeh atmak istedi. Turşu çıkar, beyaz peynir filan. Nazan yüzük kutusunu okşadıktan sonra bir kenara itinayla bırakırken peki dedi. Dedi ama istemeye istemeye. Rakı içtiği günler kocası korkunçlaşıyordu. Bir defa çok konuşkan oluyor, gülüyor, hatta şarkı söylüyor, geceleri de karısını turşuya çeviriyordu. Nazan, kocasının da kendisi gibi halim selim, karıncayı ezmekten sakınan olmasını ne kadar isterdi. Çaresiz mutfağa geçti. Turşu, beyaz peynir çıkardı. Sofadaki masaya kocasının rakı sofrasını hazırladı. Bütün bunları odasının sofaya bakan penceresinden gözetleyen Hacer Hanım azgın karı diye düşündü. Oğlanı borca sokturup yüzüğü aldırdı, şimdi de keyfine bakmak için rakı içiriyor. Ama ben de Hacersem bilirim senin yuvanı yapmayı. Benim oğluma eşek dili yazdırmayı gösteririm sana. Mazhar masa başına geçti. Sıkıntıdan sıyrılıvermişti. Rakıyı sulu içerdi. Kadehe yarı yarıya rakı, üzerine su koyup bir nefeste dikti. Oh, dünya vardı. Bir sigara yaktı. Bu oh, dünya varmış yahu sözü Antepli bir arkadaşınındı. İnce, upuzun, simsiyah bıyıklı, ökkeşin sözü. Ne ateşli, ne kabına sığmaz oğlandı. İdadide arkadaştılar. Mektebi hukuka birlikte geçmişlerdi. İkinci yıl milli mücadele başlamış, onlar da başkaları gibi yurdun hizmetine koşmuşlardı. O yıllar devam ettikleri Eminönü, Balıkpazarı meyhanelerinde kafayı çekerken Ökkeş, Antepli Ökkeş ilk kadehi süzdükten sonra ellerini birbirine sürüştürerek "Oh!" derdi. "Dünya varmış yahu!" Lakin çok canlı, açık göz, cıva gibi oğlandı. Mazhar milli mücadele şuurunu ondan almıştır denebilir. Şer emanetindeki bir akrabası, dipnot belediye, gizli bir takım emanetleri gizli bir yerlerde esrarengiz tavırlı, şüpheli kimselere teslim vazifesini vermişti. İtirazsız kabullenmişler, gözlerini budaktan sakınmadan çalışmış durmuşlardı. Hey gidi günler hey. Böyle küçük bir şehirde gittikçe söndüğünü gördüğü heyecanlarıyla evinden işine, işinden evine gidip dönecek basit bir avukat mı olup kalmayı ummuştu. Karısının bir gölge gibi sokuluşu hayallerini sildi. Merhaba dedi. Cevap alamadı. Her zamanki gibi sadece gülümsemekle yetinmişti. Cevap versene ulan, merhaba diyorum, merhaba. Merhaba ya, biraz canlan be. Aklına başka bir şey geldi. Rakı içerse nasıl olurdu acaba? Canlanır mıydı? Rakının çoğu sefer içerideki asıl kişiliği yüze çıkardığını biliyordu. Kim bilir, belki de karısının ikinci kişiliği daha renkli, daha cıvıl cıvıldı. Kadehini doldurup önüne itti. İç bakalım. Genç kadının aklı gitti. Onu mu içecekti? Daha neler? Haydi ne duruyorsun? Ben mi? Sahi mi söylüyorsunuz? Sen? Sahi söylüyorum. Daha neler? Kabil mi? Kabil tabii, ben istiyorum. Kocan zehir ikram etse hayır dememelisin. Doğru ama kokusundan bile içim alt üst oluyor. Olsun, içeceksin. Yapmayın Mazhar Bey. Mazhar adeta gürledi. İçeceksin emrediyorum. Nazan kadehi istemeye istemeye aldı. Ağzına götürürken burnuna çarpan keskin anason kokusu yüreğini bulandırdı, öğürdü. Kadehi bırakışı Mazhar'ın gene sinirlerine dokundu. İç diyorum. Mazhar Bey, ya iç ya da... Ölü yüzümü öp. Aklı giderek kadehi kaptı. Yudumladı ama yutamadı. Dili gırtlığı yanmaya başladı. Birden ağzındaki rakıyı püskürttü. Tabaklardaki beyaz peynir, turşu berbat olmuştu. Mazhar top gibi patladı. Defol, defol. Büyük bir suç üşlemişçesine masadan kalktı Nazan. Mahvolduğunu sandı. Usulcacık yatak odasına geçti. Bütün bunları odasının penceresinden etekleri zil çalarak seyretmekte olan Hacer Hanım'ın ağzı kulaklarında dargınlığa filan aldırış etmeden oğluna koşmak, boynuna sarılıp yanaklarından öpmek geçiyordu. Kendini zor tuttu. Mazhar 5. kadehi susuz, mezesiz yuvarlayıp masadan kalktı. Böyle neşesiz, zevksiz evde bu kafayla oturulur muydu? Başını kalpağına geçirip evden çıktı. Annesini de karısını da sevmiyordu. Annesi karısıyla kıyaslanamazdı, biliyordu. Mesela rakı kadehini onun önüne sürse, aldığı abdest, kıldığı namaza rağmen kadehe tereddütsüz sarılır içerdi. Hatta ikrama da hacet yoktu. Kendiliğinden uzanır, kadehine rakı koyar içerdi ama onun da geline karşı takındığı tavır korkunçtu. Ne olursa olsun mesut değildi. Annesi onu pek de ilgilendirmezdi. İyi veya kötü, karısı kafasının dengi olsa da annesinden dert yansa, ayrı oturmasını istese belki bir çaresini bulurdu. İstemiyor, bir günden bir güne ondan şikayetlenmiyordu. Yorgun diye geçirdi. Gerçekten de karısı için konulacak en doğru teşhis buydu. Yorgun. Bütün gün mutfaktan çıkmaz. Boş zamanlarında ya tahta siler, ya çamaşır yıkar, yahut da sökük diker, yama yamalardı. O hizmetçi değil, hayat arkadaşı almıştı kendine. Neşeli, cıvıl cıvıl ateşli bir hayat arkadaşı. Avukat Kadri'nin lemanı geçti kafasından. Uzun boylu, iri yarı, daimi bir kahkaha halinde evin içinde neşe renk katan bir kadın. Böyle bir karısı olsaydı, sokak kapısını çaldığı zaman merdivenlerde karısının gümbürtüsünde işitseydi. Evinin duvarları karısının şuh kahkahalarıyla çınlasaydı. Rakı içseydiler karşılıklı, güzel güzel türküler söyleseydi ona. Nerede? Nazan kadın olarak da yorgundu galiba. Öyle ya, yorgundu. Birdenbire farkına vararak şaştı. Şimdiye kadar nasıl da dikkat etmişti. Öylece yatar, sadece yatardı. Hele Haldun'u doğurduktan sonra daha da yorgunlaşmıştı. Hizmetçi yapılı demekte büsbütün haksız değildi annesi.